Anafor. Erhan Bener.
Ayrım 44.
Bölge çok kanlı bir savaşa hazırlanıyor. Acımasız bir savaşa. Saddam'ın elinde korkunç silahlar var. Cehennem topunu tamamlamak üzere. Dünyayı belki de 3. bir dünya savaşına götürecek bu silahlar. Parça parça batıdan getiriliyor, Irak'a ve Türk topraklarından geçiriliyor. Geçen sefer sizin şantiye için ısmarlanmadığı halde sizin tırlara konmuş olan ne idüğü belirsiz makinelerden söz etmiştim. İşte bedelleri uyuşturucularla ödenen o silahlar bizim hiçbir şeyden haberi olmayan haber alma örgütleri, yine onlar kadar hiçbir şeyden habersiz zavallı kaçakçı Kürtleri bir takım terör örgütlerine silah zoruyla, öldürülme korkusuyla yardım etmek zorunda kalan köylü, kentli Kürtleri kolaylarına gidip PKK'cı diye sırtlarından vurarak temizleme antrenmanları yaparlarken burunlarının dibinden geçirilip kimi Irak'ta, kimi bizim dağlardaki mağaralarda, kovuklarda depolanarak ateşlenecekleri günü bekliyor. Bu iğrenç savaşta kimin kimden yana olduğunu bir bilebilsem, bizim Kürtlerin sözüm ona liderleri Halepçe'de 5000 masum Kürt'ü hardal gazıyla yakan Saddam'la bir Kürt devleti kurma düşüyle kucaklaşıp öpüşebiliyorlar. Onu destekliyorlar. Saddam onları yok etmek için tuzaklar hazırlarken arkasını sağlam tutmak, Türkleri en azından oyalamak için buradaki Kürtleri kışkırtıyor. Ve ben bunları söylediğim zaman hain olmakla suçlanıyorum. Sana da mı? Bana da. Aynı şeyleri sizinkilere sen anlatmak istersen sana da. Hadi boş ver. Güzel kızlar var mıydı İstanbul'da? Sen onları anlat. Güzel kızlar vardı İstanbul'da ve onlardan en az biri ondan haber bekliyordu bir hastane odasında. Yapış Holding'in Frankfurt temsilcisi Fuat Bey, patron toplantıya katılmasına gerek olmadığını söylediği zaman aslında memnun olmuştu. Çünkü bu toplantıların ardından ortaya bir takım sorunlar çıktığında, ki bu yaşına kadar aksini görmemişti, alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete misali, kabağın kendisinin başında patlayacağını bilirdi. Tabii meraktan da ölüyordu. Önce şirketin as başkanı Nüket Hanım, sonra junior prezident Bülent Bey, şimdi de bizzat patron. Sahi, bu adamın bir de sakat nişanlısı var. Ameliyat olmuş ama nasıl oldu diye sormak uygun düşer mi acaba? Ona da bir armağan göndersek mi? En iyisi akşam evde hanıma danışayım. Bunlar nazik konular, pot kırmaya gelmez. Adam yanına fıstık gibi sekreterini de almış, belki de metresi. İşte asıl bu hatunu kızdırmaya gelmez. Nasıl tepeden bakıyor? Fuat Bey aşağı, Fuat Bey yukarı. Sanki burada uşağı var. Ama ister istemez boyun eğiyor. Kim demiş kadınlar eziliyor diye. İşte yine telefon. Fuat Bey, Cahit Bey bizi toplantıdan sizin gelip almanızı rica ediyorlar. Saat tam 6'da burada olun lütfen. Baş üstüne dememek için zor tutuyor kendisini. Bu büroda şoförlüklerini yapacak başka adam mı yok? Ama hayır, karnımızı doyuruyor ya beyefendi. Yine de trafiği düşünerek erkenden çıkıyor bürodan. Çantasında bir yığın faks, telefon notu, bir iki gazete küpürü, Bülent Bey'in telefon notuna göre. Sevin Hanım'ın durumu iyiymiş. Doktor yakında koltuk deneklerinden kurtulabilecekmiş. Bu notu patrona yalnız olduğu bir anı kollayıp öyle iletmeli. Suratından düşen bin parçaydı Cahit Bey'in. Otele gelene kadar her bahaneyle azarladı Fuat Bey'i. Fakslar düzgünce dosyalanmamış, Almanya'nın Irak'a karşı Amerika'yla birlikte hareket edip etmeyeceği hakkında basında çıkan haberleri neden izlemiyormuş, şirketin orada bir sürü iş ilişkisi olduğundan haberi yok muymuş, bu Adler Oteli'nde Türklerin kaynadığını neden daha önce bildirmemiş, Cahit'in böyle şeylerden hoşlanmadığını bilerek bu pezevenk Almanları uyarması gerekmez miymiş? Bütün suçlamaları, evet efendim, haklısınız efendim, tahmin edemedim efendim diye sineye çekmekten başka çare bulamadı Fuat Bey. Arka koltukta yalnız oturan İclal'de Cahit Bey'i yumuşatabilecek kendi özel yöntemlerini kullanamadı. Cahit, Fuat Bey'i otelin kapısından sepetledi. Asansör gelinceye kadar İjlal'le de konuşmadı. Asansörün kapısı kapanınca İjlal dayanamadı, en yumuşak, en baştan çıkarıcı sesiyle "Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim sevgilim," dedi. "Ne oldu sana? Yoksa bana da mı kızgınsın? Bu şirkette benden habersiz bir takım işler çevriliyor," diye homurdandı Cahit. "Önce Galip'in dalaveraları. Hala ne işler çevirdiğini anlayamadım ya. Şimdi de başkaları karıştırıyor ortalığı. Ekstreler Arap saçına dönmüş. İşin içinden çıkana aşk olsun. Bizim muhasebe departmanı uyuyor. Ya da benim bilgim dışında bir takım ödemeler yapılıyor. Krediler alınıyor. Dönüşte Bülent'e söyleyeceğim. Doğru dürüst bir araştırma yapsın. Nereden çıkartıyorsun bunları? Mutlaka bir açıklaması vardır. Kendini bu kadar üzme." Cahit öfkeyle "Mutlaka bir açıklaması vardır, öyle mi?" dedi. "Öyleyse söyle bakalım, bizim tırlara dönüşte yüklenecek özel yükler nedir?" İclal yüzünün sarardığını Cahit'in fark etmemesi için dua etti içinden. "Bana ne soruyorsun?" dedi. "Ben ne bilirim, anlamam ki." "Ben Almanca bilmem ama sen bir şey söyleyince Hanke telaşlandı ve hemen sözü değiştirdi." Zoraki bir gülüşle İclal, "Ha, şu mesele. Herhangi bizim Galip Bey ne için şirketten ayrıldığını öğrenmek istedi. Ben de seni sinirlendirmesin diye bu özel bir sorun. Lütfen açmayın," dedim. O sırada asansör katlarında durdu, çıktılar. Cahit, "Benim söylediğim o değil," diye söylenerek odasına doğru yürüdü. İclal'in de arkasından geldiğini görünce durakladı. Resepsiyondan kendisininkiyle birlikte aldığı anahtarları İclal'e uzattı. "Affedersin," dedi. "Dalmışım. İstersen bir saat sonra lobide buluşalım." Kaşlarını çattı İclal, sitemli bir sesle. "Bu ne demek oluyor?" dedi. "Benden ne çabuk bıktın?" "Saçmalama," dedi Cahit. "Ama iş konusunda kimsenin benim arkamdan iş çevirmeye kalkmasını hoş karşılamam. Bunu iyi bilirsin sen. Bunu eğer dün geceden sonra her nedense beni başından atmaya karar verdin de bahane aradığın şeklinde yorumlamam gerekiyorsa, bence açık olsan daha iyi edersin. Böyle yollara başvurmana gerek yok. Ama eğer bu ciddi bir suçlamaysa..." "Ciddiyim," dedi Cahit. "O zaman..." Bir an ne söyleyeceğini düşünerek durakladı. Sonra, "O zaman," dedi, "bu öfkeyi yanlış kişiye yöneltiyorsun. Ben senin sevgilinim sadece. Bunu unutma." Cahit, İclal'in anahtarı elinde, öfkesi biraz yatışmış olmakla birlikte henüz ne yapacağını tam olarak kestiremediği için duraksayarak bakıyordu İclal'e. İclal, Cahit'in gevşeyen parmaklarının arasından anahtarını alarak kapısını açtı. "Bana gelmez misin bir dakika? Küçük bir oda ama bunları koridorda konuşmasak ne dersin?" Başını salladı Cahit. "Bilemiyorum," dedi, "bilemiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bir an adamların bana bir komplo hazırlıkladığı duygusuna kapıldım ve işin kötüsü sanki sen de onlarla birlik gibiydin." "Çünkü sen Almanca bilmiyorsun," dedi İclal telaşla, "ve dün geceden ötürü pişmanlık duyuyor, beni kırmak için bahane arıyorsun." "Saçmalama." İclal Cahit'i kolundan tutarak içeriye sürüklerken, "Şimdi koridordan biri geçse ve bizi kapı önünde tartışırken görse ne der?" dedi. "Evli olduğumuzu zanneder," dedi Cahit ve içeri girdi. Atatürk Havaalanı'nda onları karşılamaya yalnız Zeynel gelmişti. "Bülent nerede?" diye sordu Cahit, biraz canı sıkılmış olarak. "Tam yola çıkıyorduk, fabrikadan aramışlar. Önemliymiş. Size telefon edecek, özür diledi." "Pekala, hadi gidelim." İclal arkaya geçmiş oturmuştu bile. Cahit, Zeynel'in yanına oturmayı düşündü bir an, sonra bunun daha fazla dikkat çekeceğini düşünerek İclal'in yanına geçti. Alana indikleri andan beri İclal'in suratı beş karıştı. Zeynel'in duymasını istemediği için hafifçe eğilerek alçak sesle, "Rica ediyorum İclal," dedi. "Bırak artık surat asmayı." İclal de alçak sesle, "İstanbul'a gelince çok dikkatli davranmamız gerektiğini söyleyen sen değil miydin?" dedi. "Sen burada artık patronsun. Bunu unutmamam gerekir." "Evet ama abartıyorsun," dedi Cahit. "Almanya'ya gitmeden önce bana daha sevecen davranırdın. Şimdi sanki aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi. Tuhaf olan da bu ya. Sen benden en azından başkalarının yanında tam bir sekreter gibi soğuk ve mesafeli davranmamı istemiyor musun? Oysa ben sevdiğim insanın yanında kayıtsız kalamam. Ben fahişe değilim. Böyle konuşma, dedi Cahit. Senden sadece herkesin yanında eskisi gibi davranmanı istiyorum. Bunun nedenini biliyorsun. Şu günlerde herhangi bir dedikodunun çıkmasına neden olmamamız gerekir. Yoksa Sevin Hanım'la evliliğin suya düşer, öyle mi? Cahit şaşırarak baktı İclal'in yüzüne. Ne demek istiyorsun, dedi. Şimdi de sana hesap vermemi mi istiyorsun? İclal hemen toparladı kendisini. Yanlış anlama lütfen, dedi. Ama seni kıskanmama biraz olsun hakkım yok mu? Önemli olan Sevin değil, yengem, dedi Cahit. Onu kızdırmamalıyım. Bu benim kadar senin için de önemli. Geleceğimiz açısından önemli. Yoksa Sevin umurumda bile değil. İclal soğukkanlı bir tavırla elini uzatıp Cahit'in Almanya'ya giderken uçakta yaptığının karşılığını vermek ister gibi kasığının hemen yanından bacağına bir çimcik attı. Peki, dedi. Seni bağışlıyorum. Otelde de söyledim sana. Benim için önemli olan sensin. Evlenmek şart değil. Beni sev yeter. Cahit yüksek sesle, önce İclal'i evine bırakalım, dedi Zeynel'e. Otomobil yeni açılan çevre yoluna saptı. Aslında hiç rahat değildi Cahit. İclal'e sözünü etmemişti ama Fuat Bey'in akşam otele giderlerken eline tutuşturduğu fakslardan biri Nüket'ten geliyordu. Ve belli ki asıl vereceği haberi örtmek için şirketle ilgili bir takım bilgiler verdikten sonra üstü kapalı tümcelerle hizmetçisi Ayşim'in esrarlı bir şekilde ortadan kaybolduğunu bildiriyordu. Kız hiçbir eşyasını, hatta banka cüzdanını bile almadan, Nüket'e haber vermeden birden ortadan kaybolmuştu. Özel yaşamları ile ilgili pek çok şey bilen bu kızın bu garip kaçışı belli ki Nüket'i çok tedirgin etmişti. Cahit'i de uyarmak gerektiğini duymuştu. Acaba kızın gebelik sabını da biliyor mu, dedi içinden. Çünkü bu haberden en çok karnı ağrıyacak olan Nüket değil, Cahit'ti. Yakında bir şantaj kokusu seziyordu. Kızı aramakta gecikmişti. Bakalım bu ihmali ona kaça ya da neye mal olacaktı. Keyifle izliyordu Galip videodaki filmi. Yani aferin, diyordu zaman zaman. Sen de bu yetenek varken aç kalmazsın Cahit Efendi. Vay be, şu pozisyona bak. Hiç çerçevelisini görmemiştim, demiş. Bu da öyle. Aman Nüket abla, Fransız kızları halt etmiş senin yanında. Dondurma külahı mı o? Bizim oğlan da ustaymış doğrusu. Kameraları çok iyi ayarlamış. Vallahi bu filmleri piyasaya sürsek iyi para kazanırız. Hele şu sesleri duyunca büyük hanımın yüreğine inmezse iyidir. Hoş, bu sahneler ölüyü bile diriltecek cinsten. Videoyu durdurdu. Bir de şu fotoğraflara göz atalım. Fotoğraflar video kayıtlarından alınmış oldukları için ve çok da büyütüldüklerinden biraz soluktular. Ama filmin en çarpıcı sahneleri içinden özenle seçilmişlerdi. Ve Cahit'le Nüket'in yüzleri çok net bir şekilde görülüyordu. Fransız usulü oral sevişme sahneleri çoğunluktaydı. Bu sahnelerde bir pornografi film setinde rol yapıyorlarmış gibi poz vermişlerdi. Fotoğrafları dikkatle gözden geçirdikten sonra makineden çıkardığı video kasetiyle birlikte hepsini büyük bir zarfa koydu. Tam o sırada telefon çaldı. Telefondaki adam koyu bir Güneydoğu şivesiyle konuşuyordu. Galip sesi hemen tanımakla birlikte adama kod adını sordu. Aferin, dedi adam. Usulünce yapıyorsun işini. Sana verilecek 3 iyi haberim var. Birincisi, ilk parti mal yerine ulaşmış. Büyük patron memnun. Galip gülümsedi. Mükemmel. Ya şu hizmetçi kız? O iş tamamdır. Çok güzel. Ya üçüncü iyi haber? İstersen onu gel de burada konuşalım. Galip düşündü. Yok, dedi. Bugünlerde benim sizin orada görünmem doğru olmaz. Sen bilirsin. Patron sana biraz harçlık yollamıştı da. Önemli değil. Hesaba yatırın. her zamanki gibi kod adıyla. İyi haber bu muydu? Yok canım, şimdi beni iyi dinle. Tam köşeyi dönme fırsatı çıktı karşına. Galip'in yüzü bulutlandı. Nasıl bir fırsatmış bu? Frankfurt'taki müşteri çok acele mal istiyor. İkinci parti için geçen sefer yolladığımız polisin eline geçmiş. Bundan bize ne? Biz hiç kusursuz yolladık malı.
Ayrım sonu.